Sevgili Basecast takipçileri, DRS Açık'ın bu haftaki yarış programına hoş geldiniz. Sizlere bir iyi bir kötü haberim var. Normalde ben pazar günü yarışı kaydediyordum. Her şey çok güzel gidiyordu fakat kullandığım program çöktü ve bütün kayıtlarımı kaybettim. Şimdi sizler için ben bir daha kayıt yapıyorum. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum, programın formatıyla hep böyle bir oynama içerisindeyiz ki güzeli bulalım, doğruyu bulalım diye. Bugün yarış notlarını açıp onlar üzerine biraz muhabbet şeklinde ilerleteceğim. Yarıştan da hatırladığım kadarını sizlere anlatacağım. Grosjean'ın ölümden dönmesi, Perez'in, özür diliyorum, Stroll'ün takla atması, Bottas'ın fena sıra kaybetmesi gibi her şeyden bahsedeceğiz. İlk başladığımızda saat işte yerel saatle yanlış hatırlamıyorsam 4 gibi bir şeydi. Yarışa başladık. Her şey normal gidiyor. Güvenlik aracı var. Formasyon turundayız. Gidiyoruz. İlk turun sonuna geldik, formasyon turunun yani. Ondan sonra sağlık aracı bu sürücülerin en arkasından bir yere giriyor ki hani herhangi bir ani kaza olduğunda müdahale etsin. Ve şöyle oluyor. Üçüncü virajdan sonra Grosjean sağa doğru hareketleniyor ve Daniel Kvyat'ın sol ön lastiğinin temasıyla birlikte sağ tarafta o E5'te gördüğünüz korkuluklar var ya, ondan 3 tane düşünün. Sağ taraftaki öyle 3 tane üst üste korkuluğa giriyor. Şimdi girdikten sonra 2 bariyer yukarı 1 bariyer aşağı şeklinde araç aradan geçiyor ve Formula 1 aracı ikiye ayrılıyor. Koltuktan arkası bariyerlerin arkasında kalıyor. Yani bariyerlerden geçmiyor. Koltuktan sonrası, yani koltuk, sürücü, halo, aracın ön kısmı, burun, kanat, bariyerlerden geçiyor. Yani ikiye bir ayıran kısımda kalıyor yani araç. Mükemmel bir patlama oluyor yani. Araç infilak ediyor hani, anlaşılmayacak derecede. Sonra Roman Grosjean içerisinden çıkıyor. Ve çok şükür ki kendisine hiçbir şey olmadan kurtuluyor. Sadece ellerinde bir iki minimal yanıklar olmuş. Daha sonra yarış en az 45 dakika durdu. Şöyle bir şey de var. Roman Grosjean duvara çarptığında tam olarak 53 G'lik bir kuvvetle karşı karşıya kalmış. Çünkü frenleme yapmamış. Aracın datasına elimi geçiremedim ama zaten Formula 1 o kazanından öncesine kadar, hani sadece Daniel Kvyat'ın aracını temas ettikten bir saniye sonrasına kadar veriyor. Duvara gitmesini, daha sonra duvarda alev almasını vesaire göstermiyor. Baktığımızda güvenlik, sağlık aracı hemen Grosjean'ın arkasındaydı. Orada olması çok büyük bir pozitif oldu. Yoksa Roman Grosjean çıkamayabilirdi. Yani çıkarken de kemerlerden kurtulmaya çalışıyordu. Yani birkaç yıl önce muhtemelen böyle bir kaza olsaydı Roman Grosjean'ın kafasını bedeninden ayrı bir şekilde toplamaya çalışıyor olurlardı. Halo resmen bir ortası açık bir rampa gibi, iki kollu bir rampa gibi bütün gelen debriyi, parçaları Grosjean'ın kafasının üstünden sıyırttırıyor. Yani ona hiçbir şey olmamasını sağlıyor. Böyle bir önemi var. Baktığımızda 45 dakika boyunca yarış durdu. Şu an notlarımı inceliyorum. Ve açıkçası sürücüler gerçekten korku içerisindeydi. Özellikle Charles Leclerc'in ağladığını, yani gözlerinin dolduğunu gördük. Çünkü Jules Bianchi hayatını kaybettiğinde Halo daha kullanıma geçmemişti. Jules Bianchi hayatını kaybettikten sonra Halo kullanıma sokuldu. Daha sonra ışıklar yandı ve yarışa tekrar başladık. Hamilton tekrar yarışı önde götürmeye başladı. Perez onun arkasına takılmış durumda ama Verstappen Perez'in işini tabii ki de zorlaştırıyor bildiğiniz gibi. geldiğimizde 3. turda bir safety car tekrar çıkıyor. Bunun sebebi de Stroll'ün aracının Daniel Kvyat'ın sol ön lastiğine çıkıp takla atması ve araç takla attığı anda aracı durdurup yani dizlerinin üstünde çıkması gerçekten bizi mutlu etti. Yine çok büyük bir kaza değildi ama yarışın 5-6 tur yavaşlamasına sebep oldu ve Sebastian Vettel'in de Stroll'ün arkasında yavaşlamasına, yani fren yapmasına ve bir sürü pozisyon kaybetmesine sebep oldu. 8. turda güvenlik aracı içeri girdiğinde yine 10. sıralar, 12. sıralarda büyük mücadeleler gördük. Özellikle Sainz, Leclerc, daha sonra Ricardo, Ocon gibi sürücülerin mükemmel mücadeleler içerisinde yer aldığını gördük. 11. turda DRS'in açıldığına şahit olduk. Ve DRS açıldıktan sonra işler hakikaten kızışmaya başladı. Overtake'ler arttı. Ve Charles Leclerc'in ve Sebastian Vettel'in aracının ne kadar arkada kaldığını, ne kadar yavaş kaldığını gördük. Burada şunu söyleyebiliriz. Artık sezon bitti. Önümüzdeki sezon Ferrari'nin çok büyük geliştirme yapması mümkün değil. 2022'de onlardan zıplama bekleyebiliriz ama bu aslında bütün takımlar için eşit koşullar altında olacak bir sezon olacağı için yine Mercedes öncülüğünde gerçekleşecek bir 2022 sezonu izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü bugüne dek her ne kadar bütçesi kısıtlanmış olsa da bütçenin çoğu benim tahminimce araçların yapımı ve prototiplerin yapımına gidiyor. Eldeki mühendislerin çoğu zaten kaliteli olduğu için ben sanıyorum ki Ferrari bütçe kısıtlaması kötü etkileyecekti. Çünkü şu an mühendisler ne kadar çalışsalar bile takım içerisindeki yönetim kısmında sıkıntılar yaşanıyor. 2022 tahminlerim benim böyle. 17-18. tura geldiğimizde ise Ricardo'nun pite girdikten sonra önündeki sürücüleri yakalamaya çalıştığını görüyoruz. Ve bu ise çok etkili olmuyor. Ve sıralamaya baktığımızda Hamilton 1, Verstappen 2, Perez 3, Albon 4, Norris 5, Ocon 6, Sainz 7, Gasly 8, Ricardo 9, Leclerc 10, Kvyat 11, Russell 12, Raikkonen 13, Bottas 14, Latifi 15, Giovinazzi 16, Magnussen 17, Vettel 18. sırada bulunuyor. Yani beklediğimiz sıralar var. Fakat sonlara doğru Vettel ve özellikle Bottas ikilisi bizi şaşırtıyor veya Russell'ın 11. sırada bulunması. Devam ettiğimizde ise yarışın gerçekten de çok sakin noktalarına geliyoruz. Burada ne ön tarafta ne de arka tarafta çok bir mücadele olmuyor. Orta tarafta bile olmuyor. Aslında bu 20. turdan sonra, 30. turdan sonra biraz mücadeleler kızışmaya başlıyor. Baktığımızda şu an notlarıma göz atıyorum. 28. turda Sainz mesela Ocon'un sırasını almaya çalışıyor ve mükemmel bir mücadeleyle elinden alıyor. Hamilton ise 29. turda Verstappen'le arasındaki farkı 5 saniye çıkarttığını görüyoruz. Ve Perez'in ise Albon'la arasındaki farkı 3,5 saniye tuttuğunu, Albon'un çok yakından takip ettiğini söyleyemiyoruz. 32. tura geldiğimizde ise Norris ve Sainz arasındaki mücadelenin biraz daha kızıştığını, biraz daha rekabet haline geldiğini görüyoruz. Carlos Sainz'dan radyo ekibine Lando Norris'in lastikleri medium mu sert mi diye sorduğunu görüyoruz. Ama mühendisi, yarış mühendisi, Carlos'cum sıkıntı yok şekerim. Sen böyle güzel sürmeye devam et, kendini yorma, yakalayacağız diyor. Baktığımızda Williams'dan George Russell 12. sırada bulunuyor ve bu gerçekten Williams için mükemmel bir sıralama. Son 2-3 senedir, 2017'yi hariç bırakalım, 2020, 2019 ve 2018'de gerçekten puanlara yaklaşmakta çok zorluk çektiler. Ve özellikle 11. sıra, 12. sıra gibi güzel bir pozisyon onları çok mutlu etmişe benziyor. Baktığımızda 37. turda ise Verstappen'in piti biraz yavaş kalmasına rağmen 5 saniye kadar, toplamda 5 saniye süren bir pitte, Hamilton'ın farkı daha fazla açacağını düşündük. Fakat Verstappen daha 37. turda 1.32'lik bir turla çok fazla yaklaştı ve gerçekten Hamilton ensesinden de ayrılmıyor. Şu an monitörde izlediğimde özellikle düzlüklerin çıkışlarında Verstappen'in farkı biraz daha azalttığını gözle görebiliyoruz. Yarışın 41. turuna geldiğimizde ise pistin 3. düzlüğünde Charles Leclerc ve Carlos Sainz arasında inanılmaz bir mücadele görüyoruz. O bahsettiğim o hilal sola dönüşü ardından sağa gelen virajdan önceki düzlükten bahsediyorum. Yani start düzlüğünden önceki düzlükten önceki düzlük gibi söyleyebilirim. Gerçekten yarışlarda görmek istediğimiz anlardan biri oluyor bu. 46. tura geldiğimizde ise Lewis Hamilton'ın yarış mühendisinin 8. ve 9. virajlarda ilk frenleme anında Verstappen'e çok fazla zaman kaybettiğinden bahsetti. Onun dışında kimseyle arasındaki fark açılmıyor. Gerçekten Verstappen'in performansı gözler önünde. Arkadaşlar inanamıyorum. Mükemmel bir adam ya. Okumuş, üflenmiş de bakalım hadi hayırlısı. Evet, şimdi George Russell'la birlikteyiz. Kendisi maalesef 14. sıraya düştü. Enerji paketinin kendini frenleme durumlarında şarj etmeninden şikayet ediyordu. Ve sadece tükenme pozisyonunda olduğundan şikayet ediyordu. Kendisi bu sırada 2 pozisyon kaybetmiş durumda. 51. tura geldiğimizde ise Sergio Perez'in pit ekibine uyudunuz mu lan kalkın şerefsizler dercesine mesaj gönderdiğini görüyoruz. Yarış mühendisi de yok kardeş uyumadık buradayız seninleyiz merak etme diyor derken çok büyük bir sıkıntı yaşamaya başlıyor Sergio Perez. Yani 52, 53, 54 derken turlar geliyor böyle. Perez'i diyoruz ki podyuma çıkacak oley çok güzel. Ama bir bakıyoruz ki abimiz yavaşlamaya başlıyor. Sonra anladık ki yavaşlama sebebi motorunun ısınması, motordan dumanlar çıkması. Daha sonra Perez aracından alevler çıkıyor ve bu şekilde maalesef yarışa veda etmek zorunda kalıyor. Yarışın bitmesine 3 tur kala Sergio Perez yarışa veda ediyor. Güvenlik aracı çıkıyor ve güvenlik aracıyla birlikte yarış sonlanıyor. Baktığınızda bugün gerçekten çok heyecanlı olaylar yaşadık. Her ne kadar yarışın belli kısımları monotonluğunu korusa da güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Böyle ikiye ayırdık. Umarım güzel olmuştur diye düşünüyorum. Öbür türlü çok uzun veya çok sıkıcı oluyor diye endişeleniyordum açıkçası. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Bizimle ilgili gelişmeleri, DRS Açık'la ve Basecast ile ilgili gelişmeleri Instagram ve Twitter'da Basecast ve Borimayra üzerinden alabilirsiniz. DRS Açık'ın da Instagram kanalını çok yakında açıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum.